Kötünün girişi. Rabbe övgüler sun ey canım, iyiliklerinin hiçbirini unutma. Rabbe övgüler sunun ey sizler, onun melekleri, söylediklerini yerine getirenler. Rabbe övgüler sunun ey sizler, onun bütün göksel orduları, isteğini yerine getirenler. Rabbe övgüler sunun, ey onun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar. 103. Mezmur.
Tanrı insanları yaratmadan önce melekler olarak adlandırılan sayılamayacak kadar çok ruhsal varlıklar yaratmıştı. Melekler onun bütün göksel ordularıydı. Yaratıcılarını, sahiplerini sonsuza kadar tanımak, yüceltmek, ondan zevk almak, ona hizmet etmek amacıyla tasarlanmışlardı. Tanrı melekleri temelde içgüdüleriyle yaşayan hayvanlardan farklı şekilde yarattı. Tanrı İnsanoğluyla birlikte meleklere de sözüne itaat etme, isteğini yerine getirme ve ona övgü sunma gibi konularda kendi iradelerine göre seçim yapmaları için ahlaki zorunluluk verdi.
Parıldayan melek.
En güçlü ve en büyük ayrıcalığa sahip ruhsal varlık Lucifer olarak adlandırıldı. Adının anlamı parıldayandı. Bu ışıl ışıl parlayan melek kusursuzlukta örnekti. Bilgelik ve güzelliği eksiksizdi. Hezekiel 28:12. Tanrı tüm ayrıntıları açıklamamış olmasına rağmen biz, kötülüğün ve kusurluluğun evrene ilk kez bu muhteşem meleğin varlığı aracılığıyla girdiğini biliyoruz. Tanrı'nın Lucifer hakkında söylediklerini okuyalım. Yaratıldığın günden sende kötülük bulunana dek yollarında kusursuzdun. Güzelliğinden ötürü yüreğin gurura kapıldı. Çünkü içinden şöyle dedin: göklere çıkacağım. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. İlahların toplandığı dağda, Safon'un doruğunda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacağım. Kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. Hezekiel 28:15-17. Yeşaya 14:13-14. Tanrı'yı övmek ve ona itaat etmek yerine, Lucifer 5 kez ben yapacağım, ben olacağım dedi. Lucifer, yüceler yücesiyle kendisini eşit kılmak istiyordu. Kendisine verilmiş olan güzellik ve zeka, Lucifer'in gözlerini kör etti ve sahip olduğu her şeyi kendisine kimin verdiğini unuttu. Melek olan bu varlık, Tanrı'dan daha bilge olduğunu düşünerek kendi kendisini aldattı. Melekler ordusunun tapınma ve övgüye tek layık olan yaratıcılarını övmesi yerine kendisini övmelerini istedi. Lucifer aynı zamanda Tanrı'ya karşı başlattığı isyana katılmaları için cennet meleklerinin üçte birini de ikna ederek kendi yanına çekti. Böylelikle parıldayan melek Tanrı'nın egemenliğini devirmeyi ve cennetin tahtına oturmayı tasarladı. Günah Tanrı'nın evrenine girmişti.
Günah nedir?
Kutsal yazılar günahı bize şöyle tanımlarlar: günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. 1. Yuhanna 3:4. Her kötülük günahtır. 1. Yuhanna 5:17. Günah, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmamaktır. Yakup 4:17. Günah, her türlü açgözlülüğü üretti. Romalılar 7:8. Günah, Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmaktır. Romalılar 3:23. Tanrı'nın yüceliği, Tanrı'nın mutlak saflığına ve lekesiz mükemmelliğine işaret eder. Yoksun kalmak, mükemmel doğruluk hedefi üzerindeki hedef merkezine isabet ettirememek anlamına gelir. Günah, Tanrı'nın kutsal doğasına ve isteğine tam uyum sağlayarak yaşama konusunda gösterilen başarısızlıktır. Öz anlamıyla günah, melek ya da insan olan sonsuz bir varlığın Tanrı'nın yolunu yüceltmek ya da izlemek yerine kendini yüceltmeyi ve kendi yoluna dönmeyi seçmesidir. Yeşaya 53:6. Tanrı'dan bağımsız düşünmek ya da hareket etmek günahtır. Lucifer ve ona sempati duyan meleklerin seçtikleri yol buydu. Yaratıcılarına bağımlı olmak yerine yüreklerinde gurura kapıldılar ve kendi yollarına döndüler. Rab, yüreği gururlu olandan iğrenir. Bilin ki öyleleri cezasız kalmaz. Süleyman'ın Özdeyişleri 16:5. İğrenmek çok güçlü bir anlama sahip olan bir sözcüktür. Bir nefret objesi, tiksindirici bir eylem, bir murdarlık ya da putperestlik gibi anlamlar taşır. Tanrı, ben merkezli gururdan nefret eder. Çünkü bu günahtır. Tanrı'nın huzurunda günahın var olmasına izin vermesi, sizin evinizde çürümüş anlamına gelen bir domuz leşinin bulunmasına vereceğiniz tiksinti dolu tepkinizden çok daha iğrenç bir durumdur. Nasıl çayımın içinde bulunan tek bir damla zehiri bile kabul etmem imkansızsa, aynı şekilde Tanrı da tek bir günah bile kabul edemez. Evimizde çürümüş, kokmuş bir cesede ya da çayımızdaki bir damla zehire katlanabilmemiz neden mümkün değildir? Bu tür şeyler doğamıza aykırıdır. Günah da Tanrı'nın doğasına aykırıdır. Onu kabul edemez. Ya Rab, kutsal Tanrım, öncesizlikten beri var olan sen değil misin? Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin. Habakkuk 1:12-13.
Şeytan, cinler ve cehennem.
Lucifer, Tanrı'nın yüceliğini çalmak ve onun yetkisini gasp etmek istediği için Tanrı onu kendisiyle birlikte olmayı seçen meleklerle birlikte en yüce göklerdeki yerinden kovdu. Lucifer'in adı düşman anlamına gelen şeytan olarak değiştirildi. Aynı zamanda suçlayıcı anlamına gelen iblis adı ile de bilinir. Düşmüş melekler, kötü ruhlar ya da cinler olarak da bilinirler. Cin sözcüğü bilenler anlamına gelir. Şeytan ve cinleri Tanrı'nın kim olduğunu bilirler ve onun önünde titrerler. Ama yine de onu yenilgiye uğratmak için ellerinden geleni yaparlar. Ancak onu asla yenemeyeceklerdir. Kutsal yazılar, önceden belirlenmiş olan bir günde şeytanın ve cinlerinin iblis ve melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe, Matta 25:41, atılacaklarını söyleyen ön bildiriler içerirler. Sözü edilen bu sonsuz ateş, Tanrı'nın kutsal doğasıyla uyum sağlamayan her şeyin sonsuza kadar Tanrı tarafından karantinaya konacağı gerçek bir yerdir. Grekçe Yeni Antlaşma'da şeytan ile güç birliği yapanların cezalandırılacakları yeri tanımlamak için kullanılan sözcüklerden biri gehennadır. Genellikle cehennem olarak tercüme edilir. Bu sözcüğün birebir anlamı yanan bir çöplüktür. Senegal'de eşimin ve benim çocuklarımızı yetiştirdiğimiz yerin yakınlarında insanların çöplerini ve artıklarını attıkları bir çöplük vardı. Çevrede oturan kişilerin kötü kokan çöpleri yakma girişimleri çöplüğün için için yanarak boğucu kesif dumanlar çıkarmasına neden olurdu. İnsanlar değersiz gördükleri her şeyi bu için için yanan ateşe atarlardı. Cehennem, günahları içinde ölenlerin tutuldukları bir tür çöplüktür. Bir gün şeytan, cinleri ve cehennemde ikamet eden herkes, ateş ve kükürt gölü olarak adlandırılan nihai yargı yerine atılacaklardır. Günah, Tanrı'nın evrenini sonsuza kadar kirletemeyecektir.
Şeytanın hedefi.
Şeytana ve cinlerine gelince, onlar henüz ateş gölünde değildirler. Dünyamızdadırlar ve boş durmamaktadırlar. Kutsal yazılar şeytanı, havadaki hükümranlığın egemeni, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruh, Efesler 2:2 olarak tanımlarlar. Şeytanın güçlü olmasına rağmen tüm güce sahip olmadığını anlamak önemlidir. O, yaratılmış bir varlıktır ve düşmüştür. Şeytan asla Rab'be rakip olamaz. Şeytan, bu çağın tanrısı olarak da adlandırılır. Hedefi, insanların tek gerçek tanrıyı tanımalarına ve yaratılmış oldukları amacı benimsemelerine engel olmaktır. Yaydığımız müjde, Tanrı'nın kurtuluş hakkındaki iyi haberi, örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Müjdenin ışığı, imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmiştir. 2. Korintliler 4:3-4. Şeytanın hedefi nedir? O zihinleri kör etmek ve insanların Tanrı'nın mesajını işitmelerine ve inanmalarına engel olmak ister. Şeytan, Tanrı ile savaş halindedir. Bu savaş şeytanın kazanamayacağı bir savaştır. Ama o yine de mümkün olduğu kadar çok sayıda insanı da kendisiyle birlikte mahvolmaya sürüklemek için elinden geleni yapar. Ve sizin de bu mahvolacak insanların arasında bulunmanızı ümit eder. Şeytan, Adem ve Havva'nın Tanrı'nın yüceliği ve zevki için yaratılmış olduklarını bildiğinden, Tanrı ve insan arasında var olan dostluğu bozmayı planladı. Yüreğin gizlerini bilen, Mezmur 44:21, Rab Tanrı, şeytanın yapmayı planladığı ve gerçekleşmek üzere olan her şeyi elbette biliyordu. Tanrı'nın da kendisine ait bir planı vardı.
Tek buyruk.
Tanrı insana yaratıcısını sevmesi ya da sevmemesi, övmesi ya da övmemesi ve itaat etmesi ya da etmemesi için seçme özgürlüğü verdi. Gerçek sevgi zorlanamaz ya da önceden programlanamaz. Sevgi bir kişinin zihnini, yüreğini ve iradesini kapsar. Tanrı'nın yarattığı evren üzerinde egemen kral olduğu gerçek olmasına rağmen, Tanrı'nın insanı etkisi sonsuz olan bir konuda seçim yapmaktan sorumlu tuttuğu da aynı şekilde gerçektir. Tanrı, daha kadını yaratmadan önce erkeğe bir buyruk verdi. Adem, insan soyunun başı olacağı için Tanrı onun önüne bir deneme koydu. Rab Tanrı, Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, bahçedeki istediğin ağacın meyvesinden yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yaratılış 2, 16-17. Tanrı'nın basit talimatlarına dikkat edin. Adem, bir ağacın dışında bahçedeki her ağacın bütün lezzetli meyvelerinden özgürce yiyebilirdi. Tanrı, itaat etmediği takdirde ne olacağını Adem'e önceden söyledi. Ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Bu çizginin dışına çıkmak yasaya karşı gelmek olacaktı. Yasaya karşı gelmek günah sözcüğünün bir başka ifade ediliş şeklidir. Lucifer'in yaptığı gibi evrenin Rabbine baş kaldırmak ciddi sorunlarla sonuçlanacaktı. İlk insan mükemmel olmasına rağmen olgunlukta mükemmel değildi. Bu tek buyruk ile insana yaratıcısı ile olan ilişkisinde büyüme fırsatı tanınmıştı. Tanrı, Adem'in kendisine şükran ve sevgi dolu bir yürekle itaat etmeyi seçmesini istedi. Tanrı'nın Adem için yaptıkları göz önüne alındığı takdirde Adem'in itaat etmesinin yeterince kolay olması gerektiği akla gelecektir. Bir düşünün, Tanrı Adem'e bir beden, can ve ruh vermişti. Onu, yaratıcısının kutsal ve sevecen doğasını yansıtma ayrıcalığı ile bereketledi. Onu görkemli bir bahçeye koydu. Ve yaşamını sevinçli ve doyumlu yapmak için düşünülebilecek her iyi şeyi bağışladı. Tanrı Adem'e aynı zamanda sorumluluk içeren seçimler yapması için gerekli özgürlüğü ve kapasiteyi de sağladı. Adem'e sevimli bir eş verdi ve yarattığı dünyanın gözetimini ve bakımını da Adem'in ve eşinin üstlenmelerini istedi. Tüm bu sağlayışların arasında en iyisi de Rabbin kendisinin Adem ve Havva ile yürümek ve konuşmak için bahçeye gelmesiydi. Tanrı, onlara yaratıcılarını, sahiplerini yakından tanıma fırsatı verdi. Dünya mükemmel bir dünyaydı. Sonra bir gün yılan ortaya çıktı.
Tanrı gerçekten söyledi mi?
İnsan tarihinde mevcut olan en trajik ve en etkili olay, Yaratılış kitabının 3. bölümünde kaydedilmiştir. Bir gün Havva ve Adem, yasaklanmış olan ağacın yanında dururlarken şeytan bir yılan şekline bürünerek onlara göründü. Bu yılanın şeytan olduğunu biliyoruz. Çünkü daha sonra kutsal yazılar onu iblis ya da şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan şeklinde tanımlarlar. Vahiy 12:9. Tanrı'nın insanlık için nasıl bir planı varsa şeytanın da aynı şekilde insanlık için bir planı vardı. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, "Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin dedi mi?" diye sordu. Yaratılış 3:1. Şeytan erkekle değil, kadınla konuşmayı seçti. Havva'ya söylediği ilk şeyin ne olduğunu duydunuz mu? "Tanrı gerçekten" dedi mi? Şeytan, Havva'nın Tanrı'nın sözüne inanmamasını istedi. Amacı, Havva'nın Tanrı'nın bilgeliğini ve yetkisini sorgulamasıydı. Lucifer olarak aynı kendisinin yapmış olduğu şeyi Havva'nın da yapmasını ve yaratıcısına meydan okuma cüretini göstermesini istedi. Şeytan o günden beri gerçeğe karşı savaşır. Çünkü gerçek onu aşağılar ve güçsüz bırakır. Işık karanlığı nasıl yok ederse Tanrı sözü de aynı şekilde şeytanın yalanını yok eder. Şeytan aynı zamanda Havva'yı Tanrı'nın iyiliğinden kuşku duyması için teşvik etmekle Tanrı'nın karakterine de saldırmış oldu. Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesinden yemeyin dedi mi? Şeytan Adem ve Havva'ya yaşam ve bahçedeki bir ağacın dışındaki tüm ağaçlardan özgürce yeme hakkı veren cömert yaratıcı, sanki onlardan nihai iyiyi esirgemek istiyormuş gibi konuşarak Tanrı'nın sözünü çarpıttı.
Kesinlikle ölmezsiniz.
Kadın yılanı, bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı, bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın, yoksa ölürsünüz dedi. Yılan, kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğiniz zaman gözleriniz açılacak. İyi ile kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Yaratılış 3:2-5. Şeytan, Havva'nın yalnızca Tanrı'nın sözünden ve iyiliğinden kuşkulanmasını istemiyordu. Amacı aynı zamanda Tanrı'nın doğruluğundan da kuşkulanmasıydı. Havva yasak meyveden yediği takdirde Tanrı'nın Havva'nın üzerine koyacağını söylediği ölüm cezasını gerçekten uygulamayacağını düşünmesini istiyordu. Oysa Tanrı açıkça belirtmişti. Ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Yaratılış 2:17. Şeytan kesinlikle ölmezsiniz diyerek Tanrı'nın sözünü inkar etti. Şeytanın temel yöntemi değişmemiştir. Tanrı'nın mesajını çarpıtmaya ve inkar etmeye devam eder. Tanrı'nın sözünden, iyiliğinden ve doğruluğundan kuşku duymamızı ister. Şeytan, bizim Tanrı'nın güvenilemeyeceğine, onun gerçekten söylediği gibi biri olmadığına inanmamızı ister.
Şeytan çok dindardır.
Şeytan, dinden aşırı derecede hoşlanır. Bugün dünya üzerinde 10.000'den fazla din bulunmasının nedeni budur. Şeytanın Havva'ya, ağacın meyvesini yediğinizde gözlerinizin açılacağını Tanrı biliyor derken, nasıl Tanrı'nın sözünü çarpıtarak konuştuğuna dikkat edin. Şeytan, her şeye gücü yeteni taklit etmeye bayılır. Tanrı'nın gerçeğini alarak, onu kendi yalanlarıyla karıştırma konusunda uzmandır. Birbirinden farklı ilkeleri birleştiren bir taklitçi ve sahtekardır. Dünya üzerindeki en garip inanç sistemleri bile gerçekle ilgili imalar içerirler. Bu inanç sistemlerini inanılabilir hale getiren de bu gerçekle ilgili imalardır. Bir Arap özdeyişi bu sözü edilen durumu çok iyi ifade eden bir örnektir. Uyanık olun. Bazı yalancılar gerçeği söylerler. Sahte bir din başlatma konusundaki ilk çabasını gösteren şeytan, Havva'ya iyi ve kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız dedi. Şeytan Havva'ya Tanrı gibi olacaksınız dediği zaman bir yalan söyledi. Çünkü günah işleyen Tanrı gibi değil, Tanrı'nın yetkisini gasp etmek isteyen şeytan gibidir. Ama yine de şeytan, iyi ile kötüyü bileceksiniz derken gerçeği söyledi. Ama onlara böyle bir bilgiye eşlik edecek olan acılıktan, sıkıntıdan ve ölümden söz etmedi. Şeytanın Tanrı'dan söz ederken yalnızca genel olarak Tanrı kelimesini kullandığına dikkat edin. Tanrı'yı uzak ve tanınması imkansız olarak algıladığınız sürece tek bir Tanrı'ya inanmanız şeytanı mutlu eder. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Yakup 2:19. Şeytan ve cinlerin hepsi gücü her şeye yeten Tanrı'nın önünde titreyen tek Tanrıcıdırlar. Bu gerçek, bundan sonraki birkaç bölümde şok edici bir netlikle açıklanacaktır. Şeytan ve düşmüş melekleri yalnızca tek bir gerçek Tanrı'nın olduğunu bilirler ve ondan nasıl da nefret ederler. Onlar, sizin yaratıcınızı, sahibinizi bilmenizi, sevmenizi, ona tapınmanızı ve itaat etmenizi istemezler.
Seçim.
Adem ve Havva'nın, sevecen Rablerinin sözü ve baş düşmanlarının sözü arasında seçim yapmaları gereken an gelmişti. Zaferi sağlayacak olan formül belliydi. Yaratıcının bilgeliğine güven. Ne kadar basit bir formül. Adem ve Havva'nın yapmaları gereken tek şey, Tanrı'nın esinlediği yanılmaz sözü tekrarlayarak, Rab bize, iyilik ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yemeyeceksiniz diye buyurdu demeleriydi. Bu ağacın meyvesinden yemeyeceğiz. Nokta. Kadın, ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi. Yaratılış 3:6. Kadın meyveyi yedi, erkek meyveyi yedi. Kutsal ve sevecen yaratıcılarının sözüne ve isteğine boyun eğmek yerine, Tanrı'nın düşmanına boyun eğdiler. yasak bölgeye girerek yasaya karşı geldiler. Adem, yasa dışı meyveyi tadar tatmaz ani sonuçlar ortaya çıktı. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Derken günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Yaratılış 3:7-8. Değişime dikkat edin. Rab onları ziyaret etmeye geldiği için sevinmek yerine korku ve utançla doldular. Tanrı ile yakın bir ilişki yaşayan bu varlıkları şimdi sevecen Rablerinden kaçmak isteyen kişiler haline dönüştüren neydi? Onlara her şeyi gören yaratıcılarından saklanabileceklerini düşündüren şey neydi? İlk anne babamız bedenlerini neden yapraklarla örtme ihtiyacı hissetmişlerdi? Çünkü günah işlemişlerdi.